billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, bugünkü dersimizde Hastalar Risalesi'ni 15. devasını okuyacağız. 25. lema Hastalar Risalesi 15. deva inşallah okuyup istifade etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak külli istifade etmeyi bize nasip etsin. 15. deva: ey ahü enin eden hasta, ah edip inleyen hasta, hastalığın suretine bakıp ah eyleme, manasına bak oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasa idi, Halik Rahim en sevdiği ibadına, en sevdiği kullarına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahihte vardır ki: eşeddun nasi belaen el enbiya tümmel evliya el emthelü fel emthel evkema gal. Yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridirler. Yani ey hasta, sen ah ediyorsun, inliyorsun, feryat figan ediyorsun. Böyle yapma diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü sen hastalığın zahirine, sen hastalığın suretine, hastalığın sana verdiği sıkıntıya, meşakkate, işte hayatın lezzetini, tadını kaçırmasına vesaire, bunlara bakıyorsun. Bir de başını kaldır, hastalığın iç yüzüne bak. Yani iman nazarıyla bak. Hastalığın manasını keşfetmeye çalış. Eğer manası güzel olmasaydı, Allah başta peygamberler, sonra o peygamberlerin izinde yürüyen veliler, sonra salihler, yani imanı nispetinde en güzel, en yüce zatlara, yani kademe kademe, derecesine göre hastalığı ihsan etmiş. Eğer çirkin bir şey olsa, kötü bir şey olsa, eğer sırf insana acı ızdırap versin diye verilmiş bir şey olsaydı hastalık, sen öyle görüyorsun çünkü, öyle olsaydı Allah sevdiği kullarına, başta peygamberlere, başta peygamberlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiç hastalık, musibet vermemesi gerekirdi. Ama vermiş. Öyleyse hastalığın manası çok güzel. Yani bir taraftan insan ateşler içinde yansa da manasını bilirse, diğer taraftan kalbi, ruhu ferahlanır. Oh der. Nasıl? Hastalığa bakıyoruz. İşte Hastalar Risalesi, işte 25. lema. Bunun çok güzel yönlerini, hastalığın o manasını keşfedebileceğimiz cihetleri bize ayrı ayrı devalar halinde anlatıyor. Bir taraftan dünyaya aşk ve alaka tehlikeli bir durum. Bütün hastalıkların, bütün sıkıntıların başı adeta dünya muhabbeti. Böyle bir hastalığımızı hastalık tedavi ediyor. Diğer taraftan her an ahirete gidecekmiş gibi hazır hale getiriyor bizi. Ona göre hayatımızda değerlendirmeler yapıyoruz. Ona göre hayatımızı yeniden şekillendiriyoruz. İbadetlerimize dikkat ediyoruz. Diğer taraftan işte bize takva noktasında kuvvet veriyor. Takva mertebelerinde terakki veriyor. Aman günaha girmeyeyim. Yarın bir gün kabre gireceğim. Bana bu hastalıkla vücudum ikazda bulunuyor. Bana güvenme. Ben demirden taştan değilim bak. İşte ben kabre gireceğim. Ona göre hazırlan diyor. O zaman insan günahlardan uzak duruyor. Dolayısıyla bir cihetten de takva noktasında inkişaf ediyor. Bir taraftan günahları dökülüyor. Bir taraftan her bir dakikası ibadet hükmüne geçiyor. Belki her bir dakikasında bir sene ibadet etmiş gibi bir kazanç buluyor vesaire. Yani dolayısıyla çok güzel nurlar, çok güzel semereler, çok güzel faydalar. Allah'ın böyle ihsanı, lütfu hastalık. Eğer böyle olmasaydı bu hastalığı Allah sevdiklerine vermezdi. Madem sevdiklerine veriyor, madem peygamberlere veriyor, madem velilere veriyor, madem ehlullah'a, Allah dostlarına, salih zatlara hastalıkları, musibetleri, belaları veriyor, o zaman bunda başka bir mana var. Bunda güzel yönler var. İşte hadis-i sahihte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ferman buyurmuşlar. Eşeddun nasi belaen el enbiya thümmel evliya el emsel fel emsel. Yani herkes derecesine göre imanın nispetinde veya Allah'a ne kadar sevgiliyse o nispette Allah ona hastalık veriyor. Allah ona bela gönderiyor. Allah ona musibet veriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın en sevgili kulu mu? En çok sıkıntıyı o çekiyor. En çok hastalığa, sıkıntıya, belaya o muhatap oluyor. İşte bir başına, tek başına bütün dünya ile cederleşme durumunda kalmış. Kainatın yaratılış vesilesi olduğu halde açlık gibi bir sıkıntıyı yaşamış. Belki isteseydi Allah Uhud Dağı'nı onun için altın yapardı. O ona bütün zenginlik kapılarını ihsan ederdi. Bir cihette daha sonradan ihsan etmiş ama o Allah'ı, ahireti, ebedi hayatı düşünmek hem de ümmetine bu noktada model olma ve çok farklı boyutlardan dolayı eline geçen dünyayı da bir cihette reddetmiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Resul-i Ekrem Habibullah olduğu halde, Allah'ın sevgilisi olduğu halde çok sıkıntılar ona gelmiş, ona isabet etmiş. Bir sürü musibeti yaşamak zorunda kalmış. Enteresan olan, altını çizmek istediğim şu, sebebi hılkati eflak dediğimiz, kainatın yaratılış vesilesi dediğimiz, sultanı levlak olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam açlık çekmiş. Dünya, kainat onun için yaratılmış ama o dünyanın bir ekmeğini, bir yiyeceğini bulamayacak derecede açlık çekmiş. Bu ne demektir? Demek ki bu sıkıntılarda, bu hastalıklarda, bu arızalarda güzel bir boyut, güzel bir mana var. Biz işte onu imanın bereketiyle bulmalıyız. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle bulmalıyız. Bediüzzaman Hazretleri Üstadımız bu manaları yakalamış, bulmuş ve bizim önümüze açıyor, istifade edelim diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyurduğu şey ne? En ziyade diyor musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridirler. Yine bu vesileyle nakletmiş olalım bir hadis-i şerif meali. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında yaşadığı bir şey anlatılıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiddetli titremeye sebebiyet veren ateşli bir hastalığa yakalanıyor. Sıtma da diyebiliriz buna. Ebu Said el-Hudri, sahabenin büyüklerindendir. Ey Allah'ın Resulü, sıtman amma da korkunçmuş diyor. Yani başkasında hiç böyle bir sıtma görmedim ben. Ne kadar dehşetli, ne kadar korkunç bir şekilde titriyorsunuz. Hastalık çekiyorsunuz falan deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz böyleyizdir. Bizim belamız çok şiddetli, ecrimiz de katmerlidir buyurmuş. Bizim belamız çok şiddetli, yani sair insanlarınkine benzemez. Belamız, hastalığımız, sıkıntımız çok şiddetli olur fakat o nispette de ecrimiz katmerlidir buyurmuş. Bu vesileyle Ebu Said el-Hudri sormuş Efendimiz'e, musibeti en ziyade olanlar kimlerdir ya Resulallah? Peygamberlerdir buyurmuş. Daha sonra kimlerdir deyince alimlerdir buyurmuş. Daha sonra kimlerdir? Salihlerdir. Daha sonrası derecesine göre, manevi rütbesine göre Cenab-ı Hak onlara da bu musibet, hastalık, gönderme, adetullah demek ki böyle işliyor, ameliyesini gerçekleştiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra şu ifadeleri sarf ediyor. Buyuruyorlar ki, onların herhangi birisine öyle bir bela, öyle bir musibet, öyle bir hastalık verilir ki neredeyse ölecek duruma gelirler. Yani çok sıkıntılı, çok dehşetli. İnsanın artık canının bedeninden çıkartacak derecede. Yani ne diyoruz şimdi? Komaya girdi mesela. Onun gibi çok ağır hastalıklara muhatap olurlar onlar. İşte başta peygamberler, sonra alimler, sonra salihler diye zikretti Efendimiz. Bazıları da diyor fakirlik belası onlara ulaşır. Sırtında giydiği abadan başka bir şey bulamaz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi hayatında bu mana var. Mescide gidecek, sırtına giyecek bir abası yok. Yani gidip de mescitte namaz kıldırsın, üzerine alacak bir kıyafet yok. Yani bir vesileyle Şurahbil bin Hasan neden elbise istiyor, kıyafet istiyor. Yani bir aba istiyor sırtına geçirmek için. Yamalı bir aba alıyor, giyiyor, sonra mescide gidip namazını kıldırıyor. Allah Allah. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylediği hakikatlerin birinci derecede aslında muhatabı. Bununla birlikte onların bazılarının bu bela ve musibetlerden duyduğu sevinç, sizin bolluk, refah içinde yaşamaktan duyduğunuz sevinçten daha büyüktür. Evet, Allah dostları böyle. Allah'ın peygamberleri, velileri, alimleri, salih olan zatları işte böyle. Yani bizim gibi sıradan insanlar bolluk vaktinde seviniyorlar. Belki onu da yapamıyoruz. Gaflet içinde oluyoruz. Allah affetsin. Diyelim ki bolluk vaktinde biz şükür içerisinde, hamd içerisinde seviniyoruz. Sevinç yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız o sevinçten onların sıkıntı, bela, musibet vaktinde yaşadıkları sevinç daha fazladır. Evet. İşte önümüzde böyle büyük zatlar ve onların ortaya koydukları bir hayat tarzı var. Ve biz onları seviyoruz. Ve ahirette onlara komşu olmak, onlarla aynı atmosferi paylaşmak istiyoruz. Ama hastalığa, belaya, musibete gelince, kaderin hakkımızdaki fermanına, uygulamasına gelince itiraz ediyoruz, şikayet ediyoruz, isyan ediyoruz. Yani hani derler ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hem onları seviyorsun, hem onların yanına gitmek istiyorsun ama onların takip ettiği yolu takip etmiyorsun. Bu tabii bir tezat. Ya onlarla beraber olmak istemeyeceğiz, istiyorsak onlar gibi bir hayat yaşayacağız. En azından bizim imtihanımız onlara göre çok çok çok daha düşük seviyelerde olduğunu bilelim, hastalıklarımız, belalarımızın. Ve bundan dolayı Allah'a şükredelim ve onların yolunu takip etmeye çalışalım. Burada şöyle bir sual doğabilir. Neden Allah hastalıkları onlara veriyordu daha çok? Sıkıntıları, meşakkatleri neden onlara fazlasıyla, ziyadesiyle gönderiyordu diye bir sual sorulabilir. Birincisi, herkes bu dünya imtihan dünyası olduğuna göre, bu dünya lezzet, ücret, mükafat dünyası olmadığına göre mutlaka çeşitli sıkıntılarla imtihan edilecekler. Dolayısıyla herkes imanın nispetinde imtihan edilecek. Hani ağır siklet şampiyonu, ağır siklet statüsünde olan bir güreşçinin, işte bir sporcunun ona göre çok çok düşük seviyede olan bir rakiple karşılaşması, o imtihan olmaz, o müsabaka olmaz, o sonucu belli bir şeydir. Dolayısıyla üniversitedeki bir talebeye işte çarpım tablosu sorulmaz, ilkokuldaki öğrencilerin sınavlarında çıkan sorular sorulmaz. O öyle olursa ne olur? Baştan sonucu belli olur. İmtihan olmaz, o başka bir şey olur. Dolayısıyla Allah imanı nispetinde insanları imtihan ediyor. Onun için diyoruz ya, dağına göre Allah kar verir. Onun için peygamberlerin imtihanı velilerin imtihanına göre daha dehşetti. Çünkü onların imanı, çünkü onların sabrı, çünkü onların samimiyeti, çünkü onların sadakati, çünkü onların karakteri, çünkü onların ahlakı, çünkü onların potansiyeli, maddi manevi potansiyelleri diğerlerine göre, velilere göre çok çok daha yüksek. Onlar dağsa onlar belki tepe, belki daha aşağı seviyede. Bize gelince biz karıncadan da aşağı seviyedeyiz. Bir peygamberle bir mizana gelemeyiz. Elbette ona verilen sıkıntılar bize verilmemesi lazım. Aksi takdirde biz katlanamayız. Diğer taraftan velilerin imtihanlarıyla alimlerinki bir değil. Alimlerinkiyle salihleri bir değil. Yani herkes derecesine göre imtihan ediliyor. Öte yandan özellikle peygamberler, özellikle veliler, özellikle müceddidler, müçtehitler, yani ümmetin irşadında belli bir misyon, belli bir vazife taksimi yapılmış seçkin insanlar, onlara bela musibet verilmesinin hikmeti, insanla örnek olsunlar, model olsunlar, numune-i imtisal olsunlar diye, işte başta Eyyub Aleyhisselam mesela, bir örnek önümüzde, sonra Yusuf Aleyhisselam başka bir örnek, İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz başka bir örnek. Adeta insanlık yolunu şaşırdığında bir kutup yıldızı gibi veya bir güneş gibi, ne bileyim bir meşale gibi onlar bize yol gösteriyorlar. İşte iffet imtihanına tabi tutulduğumuzda oradan Yusuf Aleyhisselam bir güneş gibi doğuyor. Ona bakıp iffetimizi muhafaza ediyoruz. İşte evladıyla imtihan edildiğinde veya musibete karşı nasıl bir duruş açısı sergilememiz gerektiğinde, musibeti insanla Allah'a mı şikayet edelim, yoksa musibeti veren insanlara mı şikayet edelim vesaire gibi konularda, işte sabır konusunda, dua münacat konusunda Yakup Aleyhisselam'a bakıyoruz, ondan ayrı bir feyiz, ondan ayrı bir ders alıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda onda sadakat, metanet, Allah'ın vaadine, Allah'a verdiği söze itimat etmek vesaire gibi çok güzel örnekler. Diğer taraftan Halilullah olması, diğer taraftan işte cömertlik de çok ziyade inkişaf etmesi, hep ayrı ayrı manalar, ayrı ayrı nurlar hayatımıza serpiyorlar. Eyüp Aleyhisselam'a baktığımızda işte sabrı ondan öğreniyoruz. Hastalıklara, musibete karşı nasıl müminane bir tavır, nasıl sağlıklı bir ubudiyet sergilenir ondan öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda bütün peygamberlerin hayatında en yüksek mertebe neyse, onların en azam mertebesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında tecelli etmiş. Esma-i İlahiye en azam mertebede, en azam, en yüksek derecede ayine olmaya muvaffak olmuş. Çok âli, çok yüce, çok mübarek, çok müstesna bir ruh Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Peygamberimiz aç kalmış. Şimdi bir taraftan diyor ki musibetlere karşı sabredin. Ama ya Resulallah, sen yani Allah'ın en sevgili kulusun. Yani Allah seni hiç aç bırakmıyor falan. Yani deme gibi bir mazeretimiz, bir işte bu noktada bir kaçamak yapacağımız bir kapı kalmıyor. Çünkü o bir melek olarak gönderilseydi, o bir başka bir şey olsaydı, yani bizim cinsimizden olmasaydı, bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmeseydi, o bize tam örnek olamazdı. Yani tamam da sen meleksin, yani sana göre özel statüde olduğun için bu teklif ettiğin şeyi yapmak sana göre kolay ama bize göre kolay değil ki falan deme şansımız olabilirdi. Dolayısıyla o da insandı, o da sıkıntı çekerdi, o da hasta olurdu. Efendim, o da aç kalırdı hatta. İşte o da Allah'ın kainatta koyduğu kanunlara riayet ederdi. İşte gerektiğinde zırh giyerdi vesaire. Musibetlere karşı nasıl bir tavır, hastalıklara karşı nasıl bir tavır sergilenmesi noktasında tam bir örnek olabilmesi için Allah ona da musibet gönderiyordu, ona da hastalık gönderiyordu ve hakeza diğer peygamberlere. Ve hakeza işte insanlığın irşadında kaderin rol biçtiği önemli kişilere Allah bu noktada fazlaca bir külfet, fazlaca bir sıkıntı, meşakkat yüklüyordu ki insanlık onlara baksın da tam ibret alsın, tam ders alsın ve onların gösterdiği istikameti takip etsin. Onların hayat tarzına göre hayatlarını şekillendirsin. Ta ki kendi imtihanlarını alnının akıyla versin diye. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat, yani salih olan zatlar çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Ya bu benim sırtımda bir yük değil ki. Ben şu anda ibadet etmekle eş değer bir şeyi yaşıyorum demişler. Yani hasta mıyım? Şu anda halis hem de bir ibadet yapıyorum diye hastalığa bakmışlar. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın, Rahman olan Allah'ın, sonsuz şefkat, rahmet sahibi olan, Rahman olan Allah'ın bir hediyesidir demişler. Ne yapmışlar? Sabır içinde şükretmişler. Halık-ı Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev'inden görmüşler. Yani çok güzel cümleler tabii. Bir taraftan hastalık halis bir ibadet yerini tutuyor. Yani sağlık zamanında yapılan ibadetlerde tam %100 ihlası yakalama durumu olmayabilir. Yani insanlar veya nefis veya şeytan o ibadetin ihlasına zarar vermek için bulandırabilirler. Ama hasta olduğunuz zaman inanın, ben hastayken bunu kısmen yaşadım. Allah yaşatıyor, hasta olduğunuz zaman bu hakikatleri daha iyi anlıyorsunuz. Yani pratikte değil, uygulamada, şeyde değil, yani satırda değil, sadra da o zaman giriyor. Yani ruhen hayatınızda da bu hakikatleri bizzat test etme şansı bulabiliyorsunuz o zaman. Orada mesela yani vücudunuz belki ateşler içinde yanıyor, belki işte bir sürü problem, sıkıntı yaşıyorsunuz. Ameliyat olanlar bilir, her tarafınızda işte borular, şunlar bunlar bağlı. Fazla hareket etme şansınız yok. Yani hayat gerçekten sıkıntılı, meşakkatli. Orada mesela dua ettiğiniz zaman veya işte namaz kıldığınız zaman veya işte yani ben bu ibadetimle hani insanların nazarı, dikkatini celbedeyim falan. Böyle bir aleminizde bir şey olmuyor. Hani sizde olmayabilir bu ama nefis, nefs emmare ve şeytan herkeste bulunması sebebiyle o taraflardan böyle bir vehimler, böyle bir vesveseler, böyle zararlı şeyler üfleniyor. Her insan fıtratında mutlaka var, hissediyor bunu. Dolayısıyla hasta olduğunuz zaman, Ya Rabbi dediğiniz zaman, bütün hasta olan hücrelerinizle birlikte Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorsunuz. Mesela sağlıklıyken işte Ya Rabbi maddi manevi hastalıklarımıza şifa ver falan, bunu belki milyon kere söylüyoruz da. hasta olduğumuz zaman ya Rabbi bana şifa ver dememiz asla tutmaz yani bulama. Bu, dolayısıyla bu hastalıkta güzel bir ibadet hali var. Zaten sabır içinde, şükür içinde, şükür içerisinde farzlarınızı da en azından yapmak kaydıyla mukabelede bulunuyorsunuz. Kaderin sizin hakkınızdaki bu muamelesine karşı muamelesine. Dolayısıyla ibadet oluyor, hem de halis bir ibadet oluyor. Duanıza, ibadetinize, riya vesaire gibi mikroplar karışamıyor. Hem zaten biliyorsunuz bu Allah'ın bana gönderdiği bir hediyesidir. Onun çok güzel yönleri var. Bunu defaatle tekrarla, özellikle bu bahsi okurken söylemişiz. Günahların dökülmesi, günahların döküldüğü gibi hayır hasenatın kazanılması, işte sağlıklı zamanındayken yapamadığın ibadetleri yapmış gibi sayılması, efendim manevi mertebelerde terakki edilmesi, hastalıktan sonraki hayatın takva noktasında, ubudiyet noktasında, samimiyet noktasında daha bir güzel olması, insanın hayatını yeniden gözden geçirmesi, işte insanın kendisini sorgulaması, ölümlü olduğunu, her an kabre girebileceği şuuruyla yaşaması vesaire. Bunları içinde bulunduran bir hediye, bir hazine gibi hastalık. Diğer taraftan da ameliyat-ı cerrahiyeymiş hastalık. Yani cerrahi bir operasyon geçirirsiniz. Neden? Vücudunuzun bir yerinde bir arıza vardır. Diyelim ki işte bağırsağınızda bir problem var, kalbinizde bir sıkıntı var. İşte damarınız kalple alakalı problem yaşıyorsanız tıkanmıştır veya işte bir takım arızaya muhatap olmuştur. Bir kalp ameliyatı, kalple alakalı bir cerrahi operasyon yaşarsınız. Ameliyattan sonra ne olur? Kurtulursunuz o sıkıntıdan inşallah. Hastalık da manevi bir operasyon. Yani cerrahi bir ameliyat gibi bizim bir sürü sıkıntılarımızdan, işte nefis kaynaklı, şeytan kaynaklı bir sürü problemlerden, arızalardan bizi kurtarıyor. Mesela dünya muhabbeti hataların başıdır buyuruyor Efendimiz. İşte bu dünya muhabbeti, hataların başı olan dünya muhabbetinden Efendim bizi kurtarıyor. Adeta bir ur gibi, manevi hayatımıza çöreklenmiş bir, kanserleşmiş bir ur gibi bir dehşetli bir hastalık bu. Bunu yaşadığımız bu manevi hastalığı, yaşadığımız maddi hastalık vesilesiyle Allah kesip alıyor hayatımızdan. Kanserden çok daha dehşetli bir hastalık bu. Çünkü kanserde insan ölür, en fazla dünyasını kaybeder. Ama bu hastalık insanın ebedi hayatına zarar verir. Allah rahmetiyle çeşitli hastalıklarla vesilesiyle bu gibi hastalıklardan bizi arındırıyor. Ameliyat ediyor yani bizi manen. Sen ey ahü fizar eden hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Peygamberler başta olmak üzere, sonra evliyalar, sonra ehli salahat ne yapmışlar? En ziyade musibete, meşakkate giriftar olmuş o insanların en iyileri, en kamilleri, en güzelleri olan nurani, mübarek insanlar. Sen de onlara katılmak istiyorsan onlar gibi yapacaksın. Hastalığı manevi bir cerrahi operasyon olarak göreceksin. Halis bir ibadet olarak bileceksin. Hediye-i Rahmaniye olarak kabul edip ala re'si vel ayn, başım gözüm üstüne deyip sahipleneceksin. Ve sabır içinde şükredersin eğer böyle bakarsan hastalığa. Sabır içinde şükrettiğin zaman da o nurani kafileye iltihak etmiş, katılmış olursun. Onlar böyle yapıyordu, ben de öyle yapayım, ben de sabredeyim, ben de şükredeyim. Tıpkı peygamberlerin sabrettiği, velilerin, salihlerin şükrettiği gibi dersin. O zaman o nurani kafileye katılmış olursun. Ahirette de inşallah bu hastalığın sevkiyle, bu bela musibetlerin açtığı yol ile onların yanında onlarla beraber aynı atmosferi paylaşırsın. Elhamdülillah. Bu ne büyük bir şeref, bu ne büyük bir rütbe olur bizim için. Sen ey ahu fizar eden hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Bu tabi çok önemli. Hatta şifre bütün musibetlerin, bütün sıkıntıların, bütün meşakkatlerin kazançlı hale getirilmesinin temel şifresi sabır içinde şükretmek. Sabır, şükür. İki kulağına iki küpe. Birisi sabır, birisi şükür. Ya da iki kanat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, efendim peygamberlere, efendim aleyhisselam salihlere, alimlere, işte velilere kavuşma, onların gittiği alemde, onların gittiği yerlerde bulunma için inkişaf ve terakki gerekiyor. Yükselmek, yücelmek gerekiyor. İşte size iki kanat, sabır ve şükür. Cenab-ı Hak o kanatlarla onların yanına uçmayı hepimize nasip etsin. Yok ben bunları reddediyorum, ben sabretmeyeceğim, şükretmeyeceğim dersen bir kere imtihanı kaybetmiş oluyoruz. Biz sabretmedik, şükretmedik diye Allah bizim keyfimize göre sonucu da değiştirmiyor. Hastalık da zaten bitmiyor. Dünya noktasında da bir kazanç elde etmiyoruz. Dünya noktasında da imtihanı kaybediyoruz. Şekva etsen ne olursun peki? Bu mübarek kafileye yine katılabilir misin? Hayır, onlardan ayrılmış oluyorsun. Yoksa şekva etsen, şikayet etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Ehli gaflet gibi davranırsan ehli gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Mesnevi'de bir ilem var. Diyor ki, ilem eyyuhel aziz, kabir aleme ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek istemeyen var mı içimizde? Hazreti Hamza'yı ziyaret etmek istemeyen var mı içimizde? İşte Musab bin Umeyr'i ziyaret etmek istemeyen, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer'i ziyaret etmek istemeyen var mı içimizde? Sa'd bin Muaz'ı görmek istemeyen var mı içimizde? Ben peygamberimiz ve sahabelerden birkaç simanın ismini saydım. Bunların hepsini görmeyi şiddetle, aşkla, heyecanla arzu ediyorum şahsen ben. Peki onlara kavuşmak için ne yapmam gerekiyor ey üstadım diye soruyorum. Diyor ki vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere yok bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzarla ikrah edecekler. Yani diyor ki üstadım bana dünyevi pisliklerden, dünyevi kazurattan temizlen. Önce bir gusül abdesti al. Yani bir tövbe et. O günahlarından, o pisliklerinden, kirlerinden arın. Onlar temiz insanlar. O bu pislikle, bu günahlarla, bu kirlerle o temiz insanların yanına yaklaşamazsın. Yaklaşmak istesen de seni yaklaştırmazlar. Yaklaşsan da onlar senin o üzerindeki kirlerden, efendim, pisliklerden dolayı ne yapacaklar? Senden tiksinecekler diyor. Tiksinecekler. Dolayısıyla musibet, hastalık başımıza geldiğinde şikayet edersek bu da manevi bir kirdir. Bu da manevi bir kötü şeydir. Bu da bu halde onların yanına gitmeye çalıştığımızda onların bizden tiksinmesine, onların bizi görmek istememesine sebebiyet verecek bir durumdur. Onun için madem onları görmek istiyoruz, madem onlara kavuşmak istiyoruz, o güzel insanlarla, o güzel alemde ebediyen beraber olmak istiyoruz, o zaman güzel yaşayacağız, çirkin olmayacağız. şikayet gibi çirkin amellerle efendim hayatımızı, amel defterimizi çirkinleştirmeyeceğiz. Vesselam. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Burada ayrı bir manaya Üstad Hazretleri geçti. Burada bazı hastalıkların ölümle sonuçlandığı takdirde o ehli iman olan, sabır içinde şükreden kişiye çok büyük bir kazanç, kar sağladığını anlattı. Manevi şehit oluyor. Yani bir maddi şehit var bildiğimiz gibi. Allah yolunda cihat ederek canını feda etmek bu şehitlik olduğu gibi bir de manevi şehitlik var. İşte bu manevi şehitlik farklı muhtelif yollarla elde edilebiliyor. Bazı ağır hastalıklarla insan vefat ettiği zaman manevi şehit oluyor. Manevi şehit olunca da velayet mertebesi, velilik mertebesi derecesi kazandırıyor. Sağlıklı olunduğu takdirde belki 80-100 sene insan sağlıklı bir hayat yaşasa belki o hayatında velayet mertebelerinde terakki edemez. Sıradan bir adam, rütbesiz er diyelim, durumunda kalabilir, ehli iman da olsa. Ama hastalık aynı kişiyi ne yapıyor? Hastalıkla çektiği zaman hastalığın getirdiği kazançlarla birlikte vefat ettiğinde o kişiyi manevi şehit yapıyor ve velayet derecesine çıkartıyor. Böyle bir boyut da var. Peki o hastalıklar nedir? Ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Haşiye dipnot var burada bir tane. Bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Yani çocuk doğururkenden itibaren başlayıp 40 güne kadar lohusalık bitene kadar ki dönemde anne, çocuğun annesi vefat ederse manevi şehittir. Başka karın sancısıyla vefat edenler, gark, hark, taun ile vefat edenler, yani boğulmak, suda boğulmak, efendim göçüğün altında zehirli gazla boğulmak, bunu geçtiğimiz günlerde yaşadık memleketimizde. Hark, yangında yanarak vefat etmek, taun, bulaşıcı, dehşetli, işte iyileşmez, ağır hastalıkların pençesine düşerek vefat etmek. Bunlar diyor şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Yani insanı tabiri caizse dünyadaki 10 kuruşluk makamını elinden alır ama ahirette milyon, belki milyar, belki trilyon, belki katrilyon kıymetindeki makamlara yükseltir. Veya rütbesiz erken onu o rütbesiz erlik makam bile değil, yani en aşağı makam, ondan o üniformayı çıkartır ama ona öyle bir üniforma giydirir ki İşte çok yüksek rütbeler omzunda bulunur. İşte general yapar, işte ne bileyim mareşal yapar. Yani dolayısıyla bu hastalık insanı manen çok yüksek mertebelere terakki ettiriyor. Hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden, dünyaya olan aşk ve alakayı da hastalık hafifleştiriyor. Herkes hasta olduğunda zaten bunu hissediyor. Vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarakat tahfif eder, bazen de sevdirir. Bu da çok enteresan, güzel bir nokta. Ehli dünya, yani dünya ehli, onlar da ölümlü olduğuna göre, hepimiz ölümlüyüz. Ahiret ehli de olsak, dünya ehli de olsak, insan mıyız? İşte nefis sahibi miyiz? İşte can mı taşıyoruz? Hepimiz öleceğiz ya. Ehli dünya ölürken çok büyük acılar, ızdıraplar içerisinde. Yani adeta zincirlerle, prangalarla çekilerek, kabire, berzaha çekilmek suretiyle ölüyorlar, ölecekler. Ama hastalık vasıtasıyla işte ehli iman, ehli ahiret bir kimse, zaten o hastalık sayesinde dünyaya olan aşk ve alaka son derece azalıyor. Ve o ehli dünyaya göre çok dehşetli, sıkıntılı bir şekilde veda etmek olan dünya hayatından, veda etme haletinden efendim çok çok daha hafif bir şekilde dünyadan vefat ediyor. Hastalık çünkü dünyaya aşk ve alakayı hafifleştirmişti ya. Hatta bir derece daha iyi inkişaf ederse sevinerek bile, gülerek bile gidebilir diyor. Elhamdülillah hastalık işte bize bu nevi kârları kazandırıyor. O zaman bize düşen sabır ve şükür. İki şey var. Birincisi sabır, ikincisi şükürdür.